Ayrım 23.
Bugünlerde arkadaşların güvenmemesi insanı harap ediyor. Gülcemal yarın öğleden sonra kalkacak. Evet, yarın öğleden sonra. Peki, getirdiğiniz habere teşekkür ederim. Ben yarın bu işi görürüm. Olmaz, işi bana bıraktılar. Ahmet son derece kesin söylemiş. Kemal gidecek, kendisi demiş. Ne münasebet efendim. Biz böyle bir şey konuşmamıştık. Kamil Bey'in yüzündeki kederi görerek tekrar gülümsedi. Hemen somurtmayın. Mesele vallaha güven meselesi değil. İşte görüyorsunuz, zaten işin gizlisi kapaklısı kalmamış. Ben de inkar etmiyorum. Fakat biz aramızda kararlaştırmıştık. Sizi şimdilik bu işlere karıştırmayacaktık. İşte bunu beğenmedim yengeciğim. Ben sizin için merak edersem nasıl sinirleniyorsunuz? Oysa sahiden hastasınız. Beni de düşünün biraz. Size sakın Ahmet'ten daha mı şey görünüyorum? İşe yaramaz. Değil efendim, estağfurullah. Karışmanız faydasız. Ben bile zor altında giriştim. Rosalti'nin bir halt karıştırmasından korktuk. Ahmet belgeleri acele bana verdi. Aslında onun işi bu. Eğer umulmadık bir hadise olursa o zaman ben üstüme alacaktım. Şimdi Ahmet'in bu kararı neden değiştirdiğine şaşıyorum. İşte gördünüz mü? Elbet bir sebebi vardır. Beni şimdilik kimse tanımaz. Siz ise hele İhsan mahkum edildikten sonra mimlenmiş olabilirsiniz. Tabii ki bunlar benim tahminim. Belgelerin önemini düşünürseniz bana hak verirsiniz. İyi ama siz kağıtları teslim alacak adamı tanımıyorsunuz. Tarif ederseniz bulurum. Göreceksiniz, buncacık bir işi yüzüme gözüme bulaştıracak kadar budala değilim. Estağfurullah, neler söylüyorsunuz canım. Gayet basit bir iş. Kağıtlar bir kuru üzüm sandığının altına yerleştirilmiştir. Üstü İnebolu'da Bakkal Rıza yazılmış bir sandık. Gülcemal Vapuru'nun kahvecisi Ramiz Efendi'ye verilecek, o kadar. Ramiz Efendi'yi soracak mıyız? Soracaksınız. Zaten Ramiz Efendi sizi bekleyecek. Esmer, ufak tefek bir adamdır. Yedek subaydır. Öğretmen. Dört yerinden yaralanmış bir arkadaş. Size ne istiyorsunuz diye soracak. Yabancı gönderirsem diye böyle kararlaştırdık. Siz de İnebolu'da Bakkal Rıza Efendi'yi tanır mısınız? Oğlu var Murat diyeceksiniz. Sandığı alacak. İşte hepsi bu. Peki hadi sandığı getirin de ben artık gideyim. Sandık burada yok. Nerede? Dadımın evinde. Dadınızın evi? Beşiktaş'ta. Bir dakika, adresi yazayım. Kamil Bey böyle söyleyerek cebine davranınca Nedime Hanım güldü. Bırakınız canım, hiç yazmak olur mu? Ezberleyeceksiniz. Hem de sandığı alıp dışarı çıkar çıkmaz unutmak şartıyla. Sahi, söyleyin. Nedime Hanım'ın söylediği adresi Kamil Bey birkaç kere tekrarladı. Unutmayacağına kanaat getirince utançla gülümsedi. Nedime Hanım şakadan parmağını salladı. Artık orasını siz bilirsiniz. Unutursanız sıkıntı çekmiş olursunuz. Burada da parola Murat Bey'in sandığını almaya geldim denilecek. Bir arabaya atlayın. Saatleri öyle hesap edin ki gereksiz beklemeler olmasın. Söz gelimi saat 7'de Beşiktaş'ta olursunuz. 8'de Rıhtım'da. Vapur 8.30'da kalkacak. Baş üstüne. Ramiz Efendi'ye benim için sakın hasta falan demeyin. Merak eder. İşi çıktı dersiniz. Olur, hay hay. Yarın hep evdesiniz değil mi? Bakalım. Hayır, dinleneceksiniz. Sonra hepimizi üzersiniz. İhsan'a gitmek için ben gelir sizi buradan arabayla alırım. Bu hafta Ayşe'yi de götürecektik. Unutmadınız ya. Evet, aklımda. Yazılar tamam mı? Tamam. Öyleyse bana gazeteden bir tane yollayın. Ne aptal oldum. Buradan aldırırım. Hizmetçi kahve getirdiği zaman saat 1'i vurdu. Kalkacağı sıra Kamil Bey'in aklına bir şey gelmişti. Nedime Hanım'ın yüzüne dikkatle bakarak adeta emreder gibi konuştu. Şimdi beni dinleyin. Ezberlemek sırası sizde yengeciğim. Herhangi beklenmedik bir olay olursa, yani tevkif edilirsek, ben yahut Ahmet yahut Niyazi Efendi sizi de sorguya çekerlerse, bu sandık işinden söz açarlarsa hiç haberiniz yokmuş gibi davranacaksınız. Üçümüzün de karşınıza dikseler, hep bir ağızdan sandığı sizden aldığımızı söylesek gene de inkar edeceksiniz. İftiraya uğradığınızı ileri süreceksiniz. Bu şimdi nereden çıktı birdenbire? Çıktı. Aklıma geldi. Bunlar kocanızın dersleri. Ben İhsan Bey'den çok şey öğrendim. Hem çok hem de faydalı şeyler. Siz inkar ederseniz biz baskı altında ifade vermiş oluruz. Pekala. Gülmeyin. Mahkemelerde bunların çok önemi varmış. İhsan Bey bilmez mi? Olur ama siz gene de yakalanmamaya çalışın. Tabii efendim, bir tehlike var diye değil. Hemen kalktı. Bana artık izin. Hadi güle güle. Belki karnınız da açtır. Lakin evde bekleyeceklerini biliyorum. Beklerler evde. Nermin'e selamlar. Ayşe'yi benim yerime öpünüz. Mersi. Kamil Bey Nedime Hanım'ın elini sıktı. Kendisini sokakta bulunca keyifli bir ıslık öttürdü. İşte belli bir şey. Politikaya alışıyordu. Yani dalavereye. Vay canına. Bizde ne marifetler varmış da haberimiz yokmuş. Beşiktaş'a inip bir kayıkla İsküdar'a geçmek için yokuş aşağı hızlı hızlı yürüdü. Eve vardığı zaman saat 3'e yaklaşıyordu. Nermin merak içindeydi. Dolgun bir sesle sordu. Nerede kaldınız efendim? Avukata uğradım. Bu yalanı arabada hazırlamıştı. Karısını arkadaşlarının felaketiyle üzmemek için. Şam konsolosluğunun memurlarından birisiyle görüştük. Fransızların Şam konsolosluğu katibi. Sonuç? Anlamıyorum ki. Bir şeyler yapabileceklermiş. Başım ağrıyor. Sen de hasta mısın? Nezle olmuşum. Ayşe de iyi değil. Derecesini aldım. 38. Kış hayırlısıyla bir bitse. Ben burada sıkıntıdan patlayacağım. Kamil Bey karısının yüzüne saygıyla baktı. Nezle olmak insanlara genellikle yaraşmazdı ama Nermin dargın çocuk yüzüyle bir kat daha güzelleşmişti. Apansız kucaklayıp öptü. Bırakın, çocuk gibisiniz. Nezleyim diyorum. Yemekler de soğudu. Siz daha yemediniz mi? Olmadı sevgilim. Kaç kere söyledim. Saat 12'den sonra sürtük sürtük sokaklarda gezen kocanızı beklemeyin diye. Karısına karşı öyle büyük bir acıma duydu ki yalan söylediğinden utandı. Neden geç kaldım biliyor musunuz? Avukat falan değil. Sana Ahmet isminde bir arkadaşımdan bahsetmiştim. Aklında mı? Bilmem. Bu memlekette Ahmet'le Mehmet'ten ne çok var. Ne olmuş? Okul arkadaşlarından biri. İyi çocuktu. Hani Ayşe'ye bir lastik topla bir sandık portakal göndermişti. Evet. Onu dün tevkif ettiler. Sebep? Kuvayi Milliye hesabına çalıştığı için. Bu Kuvayi Milliye de nedir kuzum? Kamil Bey karısının yüzünde bir şeyler araştırarak öylece durdu. Kadının gözleri öfkeliydi. Hasta zavallı diye düşündü. Hemen yat karıcığım. Yemekten sonra hemen yatağa gir, ben sana ıhlamur kaynatırım, terlersin. Siz bu son günlerde bir tuhaf oldunuz. Bana Ayşe gibi davranıyorsunuz. Kötü mü? Bu nasıl soru? Dağ başındayız, yapayalnız. Bizi düşüneceğinize gece yarılarına kadar sokaklarda dolaşıyorsunuz. Bir de Kuvayi Milliye eksikti. Siz eskiden ciddi bir adamdınız. Aylardan beri değiştiniz Enikon'u. Artık eskisi gibi herkeslerin sözüne kulak asmayacak halde değiliz. Eskisi gibi herkeslerin sözüne mi? Kim bu herkesler cicim? Hakkımızda kulak asılması gerekli neler söylüyorlar? Gülmeyin, çocuk çırılçıplak. Ben de öyleyim. Siz hiçbir şey diktirmediniz geldik geleli. Paramız yok. Parasız insanlar ancak bizim gibi giyinirler. Gazete çıkarmaya, mahpushanedeki serserilere bakmaya paranız var ama... Kamil Bey'in sesi istemeden değişiverdi. Mahpushanedeki adam serseri olamaz. Bu bir... Bir de gazeteyi maalesef ben çıkarmıyorum. Kim çıkarıyor? Nedime Hanım. Ha, şu suratsız kadın mı? Bir de başımıza Nedime Hanım çıktı. O hanım falan değil. Halis dalkavuk. Şuraya iki tane çizgi çizseniz şaheser diyor. Siz zaten hiçbir zaman insanların iç yüzlerini anlayamazsınız. Saflığınızdan faydalanırlar. Hele gülüşleri bir sinirime dokundu ki. Nedime Hanım. Az kalsın boğulacaktım. Kocası kim bilir ne ahlaksızlık yaptı da hapse attılar. Rica ederim Nermin. İhsan Bey benim okul arkadaşım. Sonra 4 sene harp etmiş, yaralanmış, esir düşmüş. Vatan uğruna hayatını kaç kere. Vatan uğruna. Bizim manav da bunu böyle söylüyor. Bir de başkalarını dinlesene. Bugün buraya halam geldi. Bir sürü şikayet etti. Buraya kapandık kapanalı kendilerini aramadık. Sonra hakkımızda duyduklarına inanmamışlar. Bana sormaya gelmiş. Bir şey bilmediğimi söyledim. Ne var dedim. Şüpheli insanlarla düşüp kalkıyormuşsunuz. Yaptıklarınızı çocuklar bile yapmazmış. Geçenlerde bir toplantıda isminiz geçmiş. Yüksek rütbeli İngiliz subayları da varmış. İngiliz subayları mı benden şikayetçi? Artık o kadarını bilmem. Dünyanın müzaffer devletlerine karşı Anadolu'da 3 tane baldırı çıplak eşkıya ne yapabilir? Bunu sen mi söylüyorsun? Yoksa... Hala hanım mı söyledi? Halam söyledi. Artık o gazeteyle lütfen ilişiğinizi kesiniz. Enişte beyim sizi görmek istiyormuş. Ne yapacak? Hem miras meselesini hallettirecek hem de beraber çalışmayı teklif edecek. Gazete mi çıkaracağız? Aklınız fikriniz gazetede. Enişte beyim bana iyi İngilizce bilen birisi lazım demiş. Anladım. İngiliz ordusuna öteberi satacağız öyle mi? Ben yarın mutlaka uğrayacağınızı söyledim. Yarın erkenden gider görüşürsünüz. Kaldır başını Nermin. Kaldır başını. Ciddi mi bunlar? Nermin başını cesaretle kaldırdı. Kocasına bu anlamda ilk defa böyle bakıyor, onunla ilk defa bu üslupla konuşuyordu. Ciddi elbette, ben evimi, çocuğumu düşünmeyecek kadar budala değilim. Şimdiye kadar bir işe karışmadımsa buna lüzum olmadığındandı. Sizin etrafınızda toplananlar hep batmış insanlar. Kaybetmekten korktukları bir şeyleri kalmamış. Biz hamdolsun henüz o hale düşmedik. Nüfuzlu akrabalarımız var. İngilizler isterlerse Musul'daki emlakımızı derhal bize geri verirlermiş. Halam dedi ki, koca Ali Osman padişahı vezir vüzerası ile şaşırmış da birkaç kıl kuyruk mu doğru yolu bulmuş, dedi halam. Haklı. Kıl kuyruk fena söz değil, köpek demektir. Bilmiyorum, yarın enişte beyime gideceksiniz. Ben burada boğuluyorum. Halam etrafına baktı da sefaletimize gözleri yaşardı. Beni haftaya çağırıyor, gece yatısına. Sabriye çok rica etmiş. Enişte beyim ayrıca bize de yardıma da edecek. Nasıl yardım? Para verecek borç olarak. Sonra elimiz genişleyince ödeyeceğiz. İyi ama şekerim, benim şimdilik yardıma falan ihtiyacım yok. Ne demek? Ben oraya bu yün kazakla mı gideceğim? Kamil Bey ne yapacağını şaşırarak karısının elini tuttu. Yavaş sesle apacık yalvardı. Bugün bu memlekette kibar yer yok sevgilim. Düşmanlara ırzlarını satanlar var. Biz de onların içine girecek değiliz. Sen olup bitenleri bilmiyorsun. Beni dinle ruhum. Palavranın hiçbir çeşidinden haz etmediğimi bilirsin. Sözlerimi sakın yanlış anlama. Bir vatan kaybetmek üzereyiz. Bu felakette öncelikle bizim gibi yaşayanların büyük suçluluğu var. Biz bu toprakların nimetlerinden bol bol yararlanmışız. Sonra bizi bolluk, zenginlik, sefihlik içinde yaşatanlara, bu uğurlar asırlardır perişanlık çekenlere karşı hiçbir zaman vazifemizi yapmamışız. Bir vatan kaybediyoruz karıcığım. Bunun anlamını kavrayamadığına eminim. İnşallah kavramana da meydan kalmaz. Ben Hindistan'ı, Siyam'ı, Mısır'ı yani sömürgeleri hep dolaştım. Oralarda yabancı üniformasıyla dolu salonları, sarayları gördüm. İngiltere'de tanıdığımız subaylardan hiçbirisi sömürgelerinde gördüklerime benzemiyordu. Londra'da insan olan bir binbaşı Hindistan'da hayvan haline gelmişti. Bugün İstanbul'da seni bunlardan birisiyle konuşurken görmeye bile katlanamam. Biz burada kalacağız. Karıcığım, bu kırmızı yün kazağınıza siz burada oturacaksınız. Sonuna kadar boğuşulacak, zafer kazanılacak. Kılığımızı, kıyafetimizi o zaman düşünürüz. Siz o gülünç gazete ile mi zafer kazanacaksınız? Siz Times gazetesini okumuş bir insan. Times gazetesini bilirim. Pek de beğenirim. Daha doğrusu beğenirdim. Şimdi anladım ki hata edermişim. Times'ın bütün azameti kağıt kalabalığından başka bir şey değilmiş. Asıl gülünç olan bizim Karadayı değil, o kocaman Times. Çünkü Karadayı haklı, Times haksız. Hem sen bunları neden düşünüp üzülüyorsun? Sen halanın evindeki toplantılardan hiç hoşlanmazdın. Eskiden benim işlerime karışmamakla övündüğünü de kaç kere duydum. Eskiden başkaydı. Ben gene oraları sevmiyorum. Sizin işlerinize karışmayı da istemem. Fakat şimdi başka çare yok. Kendimizi kurtarmak için oralara gideceğiz. Yani eskiden zengindik. Şimdi fakiriz de ondan mı? Evet. Yanılıyorsunuz karıcığım. Ben şimdi de zenginim. Hani nerede paralarınız? İyi ama ben eskiden de yalnız parayla zengin değildim. Anlayamadım. Nermin bunu öyle tuhaf söyledi ki öfkesi neredeyse tepesine sıçrayacak hale gelen Kamil Bey birdenbire gülmeye başladı. Anlayamadığınıza teşekkürler. Artık İstanbul'dayız. Yani doğuda bulunuyoruz. Doğu evlerinde erkekler kumanda ederler. Benim karnım aç. Derhal yemek yiyeceğiz. Derhal yatacağız. Nermin yemekleri yeniden ısıttı. Fakat kocasıyla beraber yemedi. Kamil Bey'in bir daha teklif ettiği ıhlamuru da istemedi. O geceye kadar kocasına karşı somurtkanlık silahını meydana çıkarmamıştı. bunu sonuna kadar denemeye karar verdiği görülüyordu. Eğer konunun önemini, çekişme zamanını gayet fena seçtiğini kestirebilseydi belki de başka türlü davranırdı. Kocasının o zavallı gazete idarehanesini bırakıp artık Buckingham Sarayı'na dahi yerleşmeyeceğinden bir an bile şüphelenmemişti. Evlendiklerinden beri ilk defa kendisini öptürmeden yatmaya gitti. Haklı olduğuna bu kadar emindi. Kamil Bey yalnız kalınca bir cigara yaktı. Öfkeli şeyler düşünerek salonda aşağı yukarı gezinmeye başladı. Aile saadeti denilen şey bazen pek küçük meselelerden nasıl da bütün değerini kaybediyor. 8-9 senelik karısını bu geceki haliyle hiç görmediği muhakkak. Kadıncağızda ne hünerler varmış da eskiden meydana koyamıyormuş. Eskiden. Bu kelimeyi birkaç kere yüksek sesle tükürür gibi tekrarladı. Eskiden zengin olduğu için her aklına eseni yapabilirmiş de herkesler onu yapılamazlarmış. Ya şimdi? Şimdi ise parası olmadığından dünyanın en namuslu, en şerefli işine girmesi cinayet sayılıyor. Hala hanımın muhterem kocasına yani enişte beyimize ne demeli? Bu herif hünkâr yaveriyken Çiçekçi Sokağı'nda sarhoş olup külhan beylerinden dayak yemesiyle meşhur İbrahim Bey değil mi? Kendisini eğer İngilizce bilmemiş olsa yazıhanesine katip bile almayacak öyle mi? Hay siz çok yaşayın Emin Ermin. Nermin hastalık bahanesiyle sabahleyin kahvaltıya inmedi. Bu hal Kamil Bey'in dargınlığını kedere çevirdi. Karısını yeni tanımış gibi şaşkınlıkla duyuyordu. Hata ettiğini sabaha kadar neden anlayamadı? Öyleyse kendisini son derece haklı mı buluyor? Hayatının son zamanlarda şüphelenmeye başladığı esaslı boşluğu demek buradaydı. Oysa şimdiye kadar kendisine lazım olan kadını aldığına sevinirdi. Öğleye kadar idarehanede hiçbir iş görmeden dalgın dalgın oturdu. Bir lokantada birkaç lokma yedi. Sonra Beşiktaş'a gitme saatini beklemek için müzeye sığındı. Avrupa'da bulunurken de canı bir şeye sıkılsa böyle yapardı. İyi tanıdığı, çoğunu yakın dostluğu saydığı heykelleri uzun uzun seyre daldı. Bu suretle çaresizliğini biraz unuttu. Müzeden çıktığı zaman yüreği temizlenmiş, güçlenmişti. Bir arabaya bindi. Hep müzedeki mermer insanları düşünerek onların bir şey söylemeden, bir hareket yapmadan bizi bazen nasıl kolayca teselli ettiklerini şaşarak yolu bitirdi. Kapıyı açan ufak tefek Çerkes kadını, dadı değil, yeşil gözlü, çetrefil dilli bir annecikti. İlk anda sevmemek, elini öpmemek arzuları duymamak imkansız bir annecik. Kamil Bey'i hiç tanımadığı halde içeri alıp kahve pişirmeden salıvermedi. Odada her şeye yüreğe ferahatlık, yaşama sevinci veriyordu. Paralodaki Murat ismini Kamil Bey'in adı zannettiğinden bir Murat Efendi evladım demesi vardı ki. Oğlu şimendiferlerde makinistmiş. Kamil Bey üzüm sandığını alıp çıkarken ihtiyata riayet edeyim diye gene bir ihtiyatsızlık etti. Öptüğü eli bırakmadan anlatmaya çalıştı. Valideciğim, eğer polisler gelip sana Nedime Hanım bir sandık bırakmış, bunu da sen Murat isminde birisine vermişsin diye sorarlarsa hayır diyeceksin. Benim sandıktan falan haberim yok diyeceksin. Beni karşına dikseler, evet bu kadından aldım desem yalan söylüyorsun diyeceksin, anladın mı? Sen merak da etme evladım, ben bu işleri biliyorum. Benim oğlum Anadolu'ya sandık sandık silah cephane götürüyor. Haydi güle güle. Allah kazadan beladan saklasın. Hepinizi Allah'a emanet ettim. Kimsenin malını çalmıyorsunuz, ırzına kötü gözle bakmıyorsunuz. Düşmanla uğraşıyorsunuz. Öyle değil mi Murat Efendi oğlum? Kamil Bey ilk rastladığı arabaya bindi. Müzedeki kas katı, dilsiz, ölü, teselliye benzemeyen bambaşka bir güçle ayrılmıştı Çerkes tadından. Sabahtan beri sırtını saldıranlara açık zannetmenin azabını çekmişti. Şimdi Nermin'in boş bıraktığı yerde yüzlerce, binlerce hatta yüz binlerce annecikler, aslan yürekli hemşireler vardı. İyi ama Nermin neden onlar gibi değil? Haydi Nedime Hanım okumuş da haklıyı haksızdan ayırmış. İşte cahil Çerkes tadı. Neden Nermin bu Çerkes kadınından daha mı anlayışsız? Büyük bir azapla bu soruların karşılıklarını bulmaya çalıştı. Kocaman elini yanına bıraktığı kıymetli sandığın üstüne var kuvvetiyle bastırmıştı. Sanki karşılık ondan çıkacaktı. Nihayet yavaş yavaş yüreğini rahatlandıran karşılığı buldu. Nedime'yi ihsan adam etmişti. Çerkes dadıyı da makinist oğlu. Yani onlarla gece gündüz anlayacağı dille uğraşmışlar, bıkmadan, usanmadan, kızıp darılmadan söylemişlerdi. Kim bilir Nedime Hanım bile ilk günlerde İhsan'ı bu yoldan çevirmeye ne kadar çabalamıştır. Bunu sorup öğrenmeye karar verdi. İster öyle ister böyle olsun. Nermin meselesinde hata kendisinindi. Kadını yıllardır kibar serseriler arasında dolaştırmış, İstanbul'a döndükleri günden beri de hala hanımla İngiliz ordusuna müteahhitlik yapan İbrahim Bey'in etkisine savunusuz bırakmıştı. Ne hayvanım ben, ne insafsız budalayım diye söylendi. Az kalsın yalnız Nermin'i değil Ayşe'yi de mahvedecekti. İki ayrı insan ortasında kızcağız bir garip varlık. Allah korusun, züppe bir kız olmaz mı? Kuru üzüm sandığını şefkatle okşayarak gülümsedi. Hazır olunuz Nermin. Bu akşamdan başlıyoruz. Bu akşam ilk vatanseverlik dersini alacağız. Size öğretirken ben de çok şeyler öğreneceğim. Görüyorsunuz ki ben de henüz acemiyim. Ne ayıp şey ya Rabbi. Ne korkunç şey. Kamil Bey o gün ikindi vakti gayet önemli belgelerle dolu bir kuru üzüm sandığını tophane rıhtımında Gülcemal vapurunun kahvecisi Ramiz Efendi'ye verirken suçüstü yakalandı. Adınız Kamil, babanızın adı Selim. Paşaymış öyle mi? Evet. Söylesene birader, pederiniz paşa olduğu halde padişahımıza nasıl hainlik edersiniz? Ben kimseye hainlik etmedim. Peki peki, kaç yaşındasınız? 36. Doğum yılınızı sordum. Şimdi bir de hesap mı yapacağız? Doğum yılı 1301. Baksana, yaş epeyce. Uslu, akıllı bir adam olacaksınız. Anlayamadım. Daha iyi. Tahsiliniz? Galatasaray Sultanesi'ni bitirdim. Avrupa'da okudum. Avrupa'da. Zaten bizi berbat eden hep bu Avrupa'da okumak değil mi?